Ayrım 35. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 374. Çevresel yeniden yapılandırma çare mi? Kapitalizmin toplumsal ve teknolojik tarihi, yeti yetimi olan insanların emek gücünü giderek değersizleştiren metalaşma ve mekansal değişim süreçlerini ön plana çıkarır. Çevresel dışlamanın bu toplumsal mekansal yaratılışı dikkate alındığında, çağdaş kentte erişilmezlik analizlerinin çoğunu destekleyen kilit varsayımları sorgulamak uygundur. Birincisi, tarihi coğrafi görüş, sakat kişileri muhatap oldukları toplumsal ayrımcılığın derin köklerini yok edecek bir strateji olarak salt çevresel düzenlemeye bel bağlamanın yetersizliğini teşhir eder. Söz gelimi sakat kişiler iş yerlerinin ayrımcı tasarımını genelde kendi toplumsal dışlanmışlıklarının doğrudan kaynağı olarak görürler. Oysa bu sadece ilk bakışta doğrudur. Sakatlayıcılığın esas kaynağı sakatlayıcı iş yerleri ve dışlayıcı teknoloji üreten bir takım toplumsal güçlerdir. Bu güçlerden biri meta emek pazarıdır ve pazar rekabet ilkesi yoluyla belli bireylerin ya da bedenlerin paralı istihdamla ödüllendirileceğini ve muktedir kılınacağını, diğerlerinin toplumsal açıdan bağımlı kılınıp sakatlanacağını varsayar. Bu ikili varsayım emek pazarları yoluyla ekonomik açıdan değer verilen bu sakat olmayan bedenler tarafından erişimi, cesaretlendirilen istihdam ortamlarının ve üretim teknolojilerinin üretimine kılavuzluk eder. Erişim düzenlemeleri ve bunların başarıyla uygulanabileceği dahil edici inşaat yasaları bazı sakat kişilerin istihdam olanaklarını ilerletebilir. Fakat daha iyi inşaat standartları ve yeni hareket tarzları yeti yetimleri olan tüm insanların emek gücünü kendiliğinden yeniden değerli hale getirmeyecektir. Sakat kişileri ekonomik güvenlik ve toplumsal kabul kazandırmayacaktır. Bu tür stratejiler sakat kişiler için günlük yaşamdaki sürtüşmeyi azaltabilir ve bu nedenle savunulmalıdır. Ama bunlar sakatlığın dinamik toplumsal mekansal baskısını çözmeyecektir. Schirrer, ABD'deki durumu şöyle açıklıyor. Şu anda şöyle bir talihsiz durum içindeyiz. Bir yandan sakatlığın işlevsel etkisini asgariye indiren yaygın çevresel düzenlemeler yapıyor. Her geçen gün daha çok sayıda, daha iyi teknolojiler yaratıyoruz ama yine de sakatların toplumla kaynaşması yönünde temel ve elzem fırsatları yaratmakta başarısız oluyoruz. Erişilebilirlik ve artan işlevlilik önemli hedefler olsa da bir bireyin temel ihtiyaçları olan güvenlik, özellik, toplumun parçası olarak kabul edilme, başarı, mahremiyet ve kimlik ihtiyaçları daha önemlidir. Schirrer, 1993, sayfa 85. Öte yandan, Batı toplumlarında erişim düzenlemelerini ve çevresel değişiklikleri gerek kamu kurumlarının, gerek özel sektörden kalkınma çıkar çevrelerinin direnişi, çağdaş kentleri şekillendiren, sakatlığa karşı ayrımcı, derin ve kalıcı yapılara işaret ediyor. Çoğu Batı ülkesinde şu an erişilmezlik sorununa karşı koymaya çalışan inşaat ve planlama yasaları olsa da bu tür politikaların genellikle kent tasarımındaki ayrımcılığı azaltmayı ya da engellemeyi başaramadığını gösteren kanıtlar bir hayli fazladır. Gleason, 1997, Emri, 1996. Erişim yasalarının karşısına genellikle kentsel kalkınma çıkarları dikilir. Hükümetlerin de yasaları uygulamaya çok gönüllü oldukları söylenemez. Yakın dönemde ABD'de güçlü şirketleri temsil eden çıkar odakları, federal jürinin önünde Amerikan Engelliler Yasası'nın iş adamlarına tekerlekli sandalye erişimi sağlama zorunluluğu getirmesinin özel mülkiyete yönelik gereksiz bir kısıtlama getirdiğini, dolayısıyla da anayasadaki 5. değişiklik diye bilinen maddeyi ihlal ettiğini savundular. Helwark, 1995. İngiltere'de İmri, 1996, Thatcher hükümetinin 1980'lerde nasıl erişilebilirlik üzerindeki merkezi denetimleri giderek azalttığını ve erişim yasalarının uygulanmasında esas sorumluluğa sahip olan yerel otoriteler arasında bir düzenleyici gönüllülük havasını teşvik ettiğini yazar. İmri'ye göre sonrasında birçok yerel otorite politikalarında erişilebilirlik sorumluluklarına çok az öncelik tanımış ve çok az kaynak ayırmıştır. Erişim politikasında ülke çapındaki atalet kısmen yerel büyüme siyasetinin canlı iklimiyle ve sonrasında ise tek tek yerel meclislerin gereksiz bina düzenlemelerinin giderek hareketli hale gelen sermayeyi korkutup kaçıracağına dair endişelerini yorulmuştu. İngiltere gibi Yeni Zelanda'da inşaat yasasına 1991 ekler şeklinde erişilebilirlik yasaları geçirmiştir. Bu yasaların amacı ülkenin kentlerini sakat kişilere daha erişilebilir hale getirmektir. Fakat başka bir yerde gösterdiğim gibi Gleason 1997 Yeni Zelanda'nın erişim düzenlemelerine kalkınma sermayesinin başarıyla direndiğine dair birçok kanıt vardır. Yeni Zelanda'nın önde gelen kentlerinden biri olan Dunedin'de sakatlık savunucuları yerel hükümetin inşaat yasalarında erişilebilirlik standartlarını uygulatmayı başaramadığını iddia etmişlerdir. Dunedin'deki sakatlık eylemcileri Imrie'nin ortaya koyduğu İngiltere deneyimini hatırlatan bir tarzda, kentin yerel yönetiminin bina standartları müfettişliğine yeterli kaynak ayırmayarak erişilebilirlik konusundaki sorumluluklarını boşladığını savunmuşlardır. 1993'ün sonlarında basında eylemcilerin şikayetleri ortaya serildikten sonra, Belediye Meclisi'nin yapı denetleme müdürü kaynakların başka yerlere aktarıldığını kabul etmiş ve inşaat yasasının gerekliliklerinin olabildiğince pratik bir tarzda uygulandığını söyleyerek eylemsizliğini bilindik bir bürokratik mazeretle açıklamaya çalışmıştı. Dunedin Star Midweek 10 Kasım 1993 sayfa 1. Aynı görevli meclisin ticari bir işletmeden geniş çaplı bir tadilat sırasında asansör yaptırmasını talep etmediğini de itiraf etmişti. Oysa yasa gereği asansör yapılması zorunluydu. Sonra yasanın dahil edicilik amacıyla çelişen son derece ayrımcı bir sakat anlayışına sahip olduğunu gösteren bir açıklamayla tekerlekli sandalyeye mahkum olmayan sakat vatandaşlarımız yine de bu mekandan yararlanabilirler diyerek kentin sakat nüfusunu rahatlatmaya çalışmıştı. Dunedin Star Midweek 10 Kasım 1993 sayfa 1. Sakatlığa karşı ayrımcılığa teknik çözümler olarak da tasarım teknikleri ve erişim düzenlemelerinin ciddi sınırları olduğu açıktır. Elbette bu durum tarihi coğrafi perspektifi siyasal açıdan uygulanamazlık suçlamasını açık hale getirir. Peki erişim mevzuatı ve çevresel değişim kentteki sakatlık ayrımcılığını çözemezse ne çözecek? Değişimin bariz hedeflerinden biri bireylerin emeğine değer veren ya da onu değersizleştiren toplumsal sistemdir. İşe sakat kişilerin çalışma potansiyelinin değerini düşüren toplumsal ve teknolojik ilişkilerden başlanabilir. Barnes 1992. Hem iş yerlerinin tasarımı hem de buralarda kullanılan teknolojiler normal yani üretken bir bedeni neyin oluşturduğuna dair toplumsal kültürel algılar tarafından şekillendirilmiştir. Fakat eğer teknolojik değişim ve çalışma ortamlarındaki uygulanışı toplumsal olarak koşullanıyorsa yeni kurumsal düzenlemeler dahil edici bir emek süreci yaratabilir mi? Bu tür yeni kurumsal düzenlemeler yaratma girişimlerinin son döneme bazı örnekleri vardır. Uygulanmaya da devam ediyorlar. Örneğin hükümetlerin 1980'lerde sakat kişilerin emek değerini artırmak için istihdam pazarlarına bir dizi aktif müdahalede bulunduğu Avustralya'da bazı sevindirici örnekler görülmektedir. Korumalı istihdam düzenlemelerine karşı mücadele edilmiş ve sakat kişilere açık istihdam ortamlarında yardım verilmiştir. Bu yardımlar arasında bazen de emek süreçlerini şekillendiren teknolojik değişiklikleri mali destek de vardır. Gleason 1998. Almanya'da da devlet emek pazarını sakat kişiler lehine yeniden şekillendirmeye çalışmıştır. Burada Federal İleri Derecede Engelliler Yasası 1974, işverenlere ileri derecede engelli kişileri çalıştırma yükümlülüğü getirmiştir. Kaç kişilik kota vereceği şirketin büyüklüğüne bağlıdır. Keza Alman hükümeti dahil edici emek süreçlerinin yaratılmasını finanse ederek özel sektöre ve kamu sektörüne ait iş yerlerinde teknolojik değişimi yönlendirmeyi hedeflemiştir. Aktif emek pazarı politikalarına dair bu örnekler sakat kişilere yalnızca çalışma ayrıcalığı garanti eden ama bu tür bir hedefin gerçekleşmesi için kurumsal araçlar sağlamayan hak temelli yaklaşımla çelişir. Sonuç: bir sanayi sonrası ütopya mı? Bu yazıya sakatlık incelemeleri külliyatına hakim olan teknoloji severliği atıfla başladım. Ardından teknolojiyi günümüz kentlerinde sakat kişilerin karşılaştıkları kentsel sorunlara çözüm olarak gören bu perspektifleri eleştirel gözle değerlendirdim. Eleştirimde sosyal bilimler ve kamu politikaları alanında etkili olan iki görüşe odaklandım. Kendi verdiğim adla doğa sınırlar ve düşüncesiz tasarım perspektifleri. İki yaklaşım da farklı şekillerde teknolojik belirlemecidir. Zira hem sakat kişilere baskı uygulayan bir şey olarak hem de erişilmezlik ve sosyoekonomik marjinalleşme gibi sorunların üstesinden gelmenin bir aracı olarak teknolojinin rolünü uygunsuz şekilde vurgularlar. Beni eleştirecek olanlar değerlendirmemde sadece yanlış teknolojilere odaklandığım, oysa çalışma, tüketim ve iletişim örgütlenmesinde daha kayda değer teknik yeniliklerin sakat kişileri çevresel ve toplumsal ayrımcılıktan gerçekten kurtaracağı yanıtını verebilirler. Bu noktada 1970'lerden beri sanayi sonrası toplum yönünde teknik değişimi coşkuyla vurgulayan birçok etkili gözlemciyi, örneğin Bell 1974, Toffler 1971, gönderme yapmak istiyorum. Telekomünikasyon alanındaki ilerlemelerin dönüştürdüğü bir toplumsal ekonomi, bir meta olarak enformasyonun artan önemi ve yeni esnek çalışma tarzlarına ve dağınık hatta evden üretim ve tüketim coğrafyasıyla sonuçlanan hizmet endüstrilerine geçişten söz eder bu yazarlar. Sakatlık külliyatında bu sanayi sonrası geleceğe dair büyük bir coşku duyuluyor. Oliver 1990, Rolston 1993. Weinberg'in coşkulu sözleriyle mikro işlemci cihazları ve bilgisayar tasarımları sakat kişinin özellik ve kendi başının çaresine bakma hissini güçlendirmiş, ona toplumda daha aktif olma olanağı sağlamıştır. Aktaran Rawston, 1993, sayfa 242. Yeni uyarlanabilir çalışma teknolojilerinin bulunması, özellikle de bilgisayar merkezli olanlar ve ağ bağlantılı telekomünikasyon kullanımı yoluyla hizmet istihdamının yaygınlaşması, kentsel erişilmezlik sorununa çözüm olarak görülüyor. Basitçe ifade edecek olursak, sanayi sonrası toplum senaryosunda iş sakat kişilere uygun biçimlerde verilecek. Bu kişiler işlerini evlerinden yürüteceklerdir. Böylece fiziki olarak erişilmez olan kentlerde seyahat ihtiyacı azalacaktır. Sanayi sonrası kentte hareketlilik, fiziki seyahatten ziyade telekomünikasyon ya da sanal iletişim yoluyla sağlanacaktır. Bu teknolojik belirlenimcilik biçimine çeşitli itirazlar yöneltilebilir. Birincisi, genel düzeyde kent coğrafyacıları ve diğer sosyal bilimciler, sanayi sonrası şehrin henüz ortaya çıkmadığının, en azından bu kavramın çok sevenlerin düşündüğü biçimde çıkmadığını göstermişlerdir. Kraut 1989, Scott ve Soja 1986. Kuşkusuz çalışma hayatı bazı ekonomik sektörlerde coğrafi olarak daha fazla dağılmış, bilgisayara bağlı ve hizmet tabanlı olmasına karşın fabrikalar, alışveriş merkezleri ve ofisler gibi birçok sakat için erişilmez olmaya devam eden, sanayi ve ticari ortamda mekansal bakımdan yoğunlaşmış olarak kalmıştır. Birçok batı kentinde evden çalışma epey yaygınlaşmıştır ama bu genellikle bir yandan yeni, sömürücü ev içi çalışma sistemlerinin yeniden ortaya çıkışına, diğer yandan bireysel sözleşmeye dayalı istihdamın profesyonelleşmiş biçimlerine odaklanan iki kutuplu bir olgu olmuştur. Castles 1985. Bu yeni evden çalışma biçimleri çoğu batı ülkesinde yoksulluk ve düşük eğitim standartlarından ötürü beli bükülmüş olan çoğu sakat kişi için ulaşılır ya da arzulanır bir şey değildir. Oliver 1990. Sanayi sonrası toplum külliyatı, enformasyon zengini ile enformasyon yoksulu arasındaki potansiyel toplumsal bölünmeyi dikkat çeker. Jones 1990. Murdoch ve Golding 1989. Uzun süredir devam eden ayrımcılık deneyimlerinden ötürü, sakat kişilerin enformasyon zenginliklerinin saflarına katılmaya uğraştıklarına inanmamak için hiçbir neden yoktur. Bazı gözlemciler, örneğin Crowan, 1982, yeni çalışma teknolojilerinin yüksek eğitim, teknik yetenek, özgüven ve birçok durumda fiziki beceri talep etmekle çoğu zaman sakat kişilerin aleyhine işlediğini savunur. Rehabilitasyon Internasyonali Genel Sekreteri Susan Hammerman, 1990'da Avrupa deneyiminde teknolojinin sakat kişilerin istihdam sorunlarını çözmediğini kabul etmek zorunda kalmıştı. Avrupa Toplulukları Komisyonu'nun sakat kişiler arasında işsizlik üzerine bir değerlendirmesinde toplumun diğer kesimlerine kıyasla işsizliğin 2-3 kat daha fazla olduğu görülmektedir. Avrupa topluluğu içinde zikredilen yeni bir tehlike, sakat kişilerin başarıyla bir işe yerleştirilme oranının azalmasıdır ve çalışma alanında işlevsel sınırlamaları fiilen kaldıracak bir etken olarak mevcut yeni teknolojinin harikaları ışığında bakıldığında bu olgu ironiktir. Mevcut altyapılar ve sakat kişilerin rehabilitasyonuna ilişkin mevcut programlar ve yaklaşımlar dahilinde yeni teknolojik gelişmelerden yararlanmak fevkalade zordur. Aktaran Klugman V.D. 1991 sayfa 30. Vurgu bana ait. Tarihi coğrafi perspektifin savunduğu gibi teknolojik değişim her zaman toplumsal siyasal değişime kök salmıştır. Batı'da mevcut sanayi sonrası postmodern topluma enformasyon teknolojilerinin yeni ve yetkilendirici biçimleri kadar şirketlerin küçülmesi, firmaların yeniden yapılanması, emek piyasasında kuralsızlaşma ve artan toplumsal mekansal kutuplaşma da damgasını vurmuştur. Harvey 1996, Rifkin 1995. Bu diğer toplumsal siyasal değişimlerin sakat kişilere özellikle zarar verdiğine dair artan sayıda kanıt vardır. Örneğin Glenn Dinning 1991, Kulutman V.D. 1991. Birçok sakat eylemci ve yorumcusu, teknolojinin sakat kişiler açısından yararlarını giderek daha çok sorguluyor. Örneğin Scherer 1993, Rawston'un yeni çalışma teknolojilerini ilişkin keskin gözleminde ifade ettiği gibi, geniş istihdam olanakları ve istihdam artışı olmakla birlikte yeni teknolojinin sakatlık mevhumunu yeniden tanımladığını gösteren çok az kanıt vardır. 1993, sayfa 242, vurgu yazara ait. Gerçekten de sakatlığa karşı ayrımcılık, siyasal ekonomik ilişkiler, kültürel temayüller ve kurumsal pratikler gibi derin toplumsal yapılara teknolojiyi şekillendiren ve teknoloji tarafından yeniden şekillendirilen güçlere kök salmış olan karmaşık bir toplumsal siyasal olgudur. Bu nedenle toplumsal mekansal değişimin bir dinamiğinin teknoloji, sakatlık gibi derinlere kök salmış bir toplumsal ilişkiyi kökten dönüştürebileceğini tahayyül etmek olanaksızdır. Ayrıca Scherer'in savunduğu gibi yardımcı teknoloji sakat kişiler için aslında toplumsal yalıtılmışlıklarını şiddetlendiren bir bağımsızlık biçimi yaratmak için kullanılabilir. Scherer üzülerek, insanlarla aramızdaki karşılıklı bağımlılık azalırken teknolojiye bağımlılığımız artmıştır gözleminde bulunur ve buradan şu sonucu çıkarır. Teknoloji bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Scherer, 1993, sayfa 167. Sakat kişiler, maddi refah, kültürel kabul ve toplumsal mekansal dahil edilme konusundaki özgür ihtiyaçlarını karşılayan değerli bir toplumsal rol istiyorlar ve uzun zamandır bunun için mücadele ediyorlar. Tarihi coğrafi perspektifin gösterdiği gibi bu değerli yer sadece teknolojik yenilikler yoluyla sağlanamaz. Kentlerimizi ve toplumlarımızı şekillendiren siyasal, ekonomik, kurumsal ve kültürel güçlerin kalıcı bir dönüşümü yoluyla kazanılmalıdır. Felsefeci Iris Young'ın 1990 ikna edici bir şekilde savunduğu üzere bu değişim için yapılarımızda, kurumlarımızda ve kişisel yaşamlarımızda toplumsal dahil ediciliğe derin bir bağlılık şarttır. Ancak böylesi derin bir dönüşüm yoluyla sakatlayıcı olmayan mekanlar toplumsal açıdan önemli görülüp değer biçilebilir, dolayısıyla toplumsal olarak tasavvur edilip üretilebilir. Teknoloji sakatlığa şifa olamaz, tek başına yeti eğitimlerini rehabilite edemez, zira bu eğitimler bireyler için yeterince gerçek olsa da her zaman toplumsal olarak tanımlanır. Dolayısıyla insani toplumsal ilişkilerin ögeleri olarak deneyimlenmelidirler. Sakatlık yorumcusu Wolf şu gözlemde bulunmuştur. Sakat kişiler için teknoloji asla kişiler arası ilişkilerin yerini tutamaz. Aktaran French, 1993, sayfa 46. Eberlin, 1991, savunduğu gibi sakat kişiler asimile edilmek değil, kabul görmek, yani fiziki farklılıklarına, eşsiz yeteneklerine ve hassas noktalarına toplumun saygı göstermesini istiyorlar. Teşekkür. Bu yazının önceki bir versiyonu, Yeryüzünde Bir Yer, Teknoloji, Uzam ve Sakatlık adıyla yayınlandı. Journal of Urban Technology, 5-1, sayfa 1-19. Kaynakça, Eberle P., 1987, The Concept of Oppression and the Development of a Social Theory of Disability, Disability, Handicap and Society, cilt 2, sayı 1, sayfa 5-19, 1991, Disabled People, Three Theories of Disability, Occasional Papers in Sociology, sayı 10, Bristol, Department of Economics and Social Science, Bristol Polytechnic, 1997, The Spectre at the Feast, Disabled People and Social Theory, yayınlanmamış yazı, Barnes C., 1992, Disability and Employment, Personal Review, cilt 21, sayı 6, sayfa 55-73, Bell D., 1974, The Coming of Post-Industrial Society, A Venture in Social Forecasting, Londra, Heinemann. Bennett T., 1990, Planning and People with Disabilities, Radical Planning Initiatives, New Directions for Planning in the 1990s içinde der J. Montgomery ve A. Thornley, Aldershot, Gower. Braille R. Hughes C., Arthur C., 1976, Transportation Services for the Disabled and Elderly, New Brunswick, N.J. Center for Urban Policy and Research. Braudel F., 1981, Civilization and Capitalism, Volume 1, 15th-18th Century, The Structures of Everyday Life, The Limits of the Possible, Londra Collins, Campbell J. ve Oliver M., 1996, Disability Politics, Understanding Our Past, Changing Our Future, Londra, Routledge. Carter H., 1983, An Introduction to Urban Historical Geography, Londra, Edward Arnold, Castles M., 1985, High Technology, Economic Restructuring and the Urban Regional Process in the United States, High Technology, Space and Society içinde der, M. Castells, Beverly Hills, J. A. Sage. Croxon M., 1982, Disability and Employment, Report to the Commission of European Communities, Brussels, Commission of European Communities, Davis L.J., 1995, Enforcing Normalcy, Disability, Deafness and the Body, Londra, Verso. Dawn M., 1994, Disability as Special Decisions, A Cultural Geography of the Stigmatized Body, yayınlanmamış doktora tezi, The Pennsylvania State University, Finkelstein B. ve O. Stewart, 1996, Developing New Services Beyond Disability Toward an Enabling Society içinde der Yehels Londra Sage. Fransa 1993, What's So Great About Independence? Disabling Barriers, Enabling Environments içinde der J. Swain, V. Finkelstein, S. French ve M. Oliver, Londra Sage. Fry J. M. 1988, Maps for the Disabled, The Cartographic Journal, sayı 28, sayfa 28. Genç R. 1992, Transport for the Disabled, Geography, cilt 77, sayı 1, sayfa 88-91. Grissom B. J. 1993, Second Nature, The Socio-Special Production of Disability, yayınlanmamış doktora tezi, University of Melbourne. 1996, A Geography for Disabled People, Transactions of the Institute of British Geographers, cilt 21, sayı 2, sayfa 387-96. 1997, The Regulation of Environmental Accessibility in New Zealand, International Planning Studies, cilt 2, sayı 3, sayfa 367-90. 1998, Disability and Poverty, Australian Poverty, Then and Now içinde, der R. Fincher ve J. Nguyen Huysen, Melbourne, Melbourne University Press. Glendinning C. 1991, Losing Ground, to Social Policy and Disabled People in Great Britain, 1980-90. Disability, Handicap and Society, cilt 6, sayı 1, sayfa 3-19. Gollidge, R.G. 1990, Special Populations in Contemporary Urban Regions, Our Changing Cities içinde, der J.F. Hart, Baltimore, M.D., John Hopkins University Press, 1991, Tactile Strip Maps as a Navigational Aid, Journal of Visual Impairment and Blindness, cilt 85, sayı 7, sayfa 296-301. 1993, Geography and the Disabled, A Survey with Special Reference to Vision Impaired and Blind Populations, Transactions of the Institute of British Geographers, cilt 18, sayı 1, sayfa 63-85. Gordon E. 1983, Epithets and Attitudes, Archives of Physical Medicine Rehabilitation, sayı 64, sayfa 234-5. Han H. 1986, Disability and the Urban Environment, A Perspective on Los Angeles, Environment and Planning, D. Society and Space, sayı 4, sayfa 273-88. Harrison M. ve S. Gilbert, der 1992, The Americans with Disabilities Handbook, Beverly Hills, J.A., Excellent Books. Harvey D. 1996, Justice, Nature and the Geography of Difference, Oxford Blackwell. Herbert D. 1990 S. Legal Assault on the Environment, The Nation, 30 Ocak, sayfa 126-7. Hobsbawm E. 1968, Industry and Empire, An Economic History of Britain Since 1750, Londra, Weidenfeld and Nicholson. Imri R. F. 1996, Disability and the City, International Perspectives, Londra, Paul Chapman. Emre R.F. ve P.E. Wells, 1993A, Disabilism, Planning and the Built Environment, Environment and Planning C, Government and Policy, cilt 2, sayı 2, sayfa 213-31. 1993B, Creating Barrier-Free Environments, Town and Country Planning, cilt 61, sayı 10, sayfa 278-81. Jerry D. ve J. Jerry, 1991, Dictionary of Sociology, Londra, HarperCollins. Jenks C. 1973, Le Corbusier and the Tragic View of Architecture, Londra, Allen Lane. Jones B. 1990, Sleepers Wake, Technology and the Future of Work, Melbourne, Oxford University Press. Klagman K. B. Grant, A. McGuigan ve D. Lamberton, 1991, From Isolation to Opportunity, Applying Communication and Information Technology to Facilitate the Placement of People with Physical Disabilities into Open Employment, Çalışma Raporu 1991/9, Melbourne, Center for International Research on Communications and Information Technology. Kraut R.E. 1989, Telecomicking, The Trade-Offs of Homework, Journal of Communication, cilt 39, sayı 3, sayfa 19-47. Creedler C. ve R. K. Stewart, 1992A. Access for the Disabled. 1. Progressive Architecture, cilt 73, sayı 7, sayfa 41-2. 1992B. Access for the Disabled 2. Progressive Architecture, cilt 73, sayı 8, sayfa 35-6. 1992C. Access for the Disabled 3. Progressive Architecture, cilt 73, sayı 9, sayfa 45-6. Le Corbusier, C.E.J., 1946, Towards a New Architecture, Londra, The Architectural Press, 1971, The City of Tomorrow and Its Planning, Londra, The Architectural Press, Mendel E., 1968, Marxist Economic Theory, Londra, Merlin, Marx K., 1981, Capital, A Critique of Political Economy, Cilt 3, Londra, Penguin, Murdoch G. ve P. Golding, 1989, Information, Poverty and Political Inequality, Citizenship in the Age of Privatized Communications, Journal of Communications, Cilt 39, Sayı 3, Sayfa 180-95. Mumford L., 1966, The City in History, Harmon's World Penguin, Napolitano S., 1996, Mobility Impairment, Beyond Disability, Towards an Enabling Society içinde, Der Y. Hales, Londra Sage. Oliver M., 1990, The Politics of Disablement, Londra Macmillan. Witkin J., 1995, The End of Work, New York, Putnam. Rolston A., 1993, Access to New Technology in the Employment of Disabled People, Disabling Barriers, Enabling Environments içinde, Der J. Swain ve Finkelstein, S. French ve M. Oliver, Londra Sage. Sherrir M., 1993, Living in the State of Stuck, How Technology Impacts the Lives of Disabled People with Disabilities, Cambridge, MA, Brooklyn. Scott A. ve E. Soja, 1986, Editorial, Environment and Planning, The Society and Space, sayı 4, sayfa 249-54. Smith N., 1984, Uneven Development, Oxford, Blackwell. Soja E., 1989, Postmodern Geographies, The Resertation of Space in Social Theory, Londra, Verso. Sokolowska M., A. Ostrowska ve A. Titkov, 1981, Creation and Removal of Disability as a Social Category, The Case of Poland, Cross-National Rehabilitation Policies, A Sociological Perspektif içinde, Der G. L. Albrook, Londra Sage. Stewart C., 1952, A Prospect of Cities, Londra, Longmans, Green and Co. Toffler A., 1971, Future Shock, Londra, Pembroke. Toplis, E. ve B. Gould, 1981, A Charter for the Disabled, Oxford, Basil Blackwell and Martin Robertson. Vujakovic P. ve M. H. Matthews, 1994, Contorted, Folded, Torn Environmental Values, Cartographic Representation and the Politics of Disability, Disability and Society, cilt 9, sayı 3, sayfa 359-74. Williams R., 1980, Problems in Materialism and Culture, Selected Essays, Londra Verso. Young, I. M., 1990, Justice and the Politics of Difference, Princeton, N.J., Princeton University Press. 35. ayrımın sonu, sayfa 384.